Ayrımon, sayfa 128. Mişarka'nın bir hücre arkadaşı benden davayı üstlenmemi rica etti. Onu Hamburg'dan tanıyordu ve savunma masraflarını karşılayacağını söyledi. Mişarka'yı Moabit cezaevinde ziyaret ettim. Tutuklama emrini yargının hep kullandığı kırmızı kağıtların üzerine koydu. Banka soygunu ve Hamburg'daki eski hükümden üzerine eklenen 20 ay. Bir savunma yapmak faydasız görünüyordu. Mişarka suçüstü yakalanmıştı ve aynı suçtan daha önce de hüküm giymişti. Yani artık söz konusu olan alacağı cezanın miktarıydı ve bu elbette müthiş yüksek olacaktı. Ama Mişarka'da beni etkileyen bir şey vardı. Bu davada farklı olan bir şey. Bu adam tipik bir banka soyguncusu değildi. Savunmasını kabul ettim. İleriki haftalarda Mişalka'yı sık sık ziyaret ettim. Başlangıçta benimle pek konuşmadı. Her şeyle hesabını kapatmış gibi duruyordu. Zamanla biraz açıldı ve yavaş yavaş hikayesini anlatmaya başladı. Hiçbir şeyi dile getirmek istemiyordu. Hapishanede karısının ve kızının adını ağzına alırsa onlara ihanet etmiş olacağına inanıyordu. Savunma, sanığın bir psikiyatr ya da psikolog tarafından incelenmesini talep edebilir. Sanığın, psişik bir hastalıktan, rahatsızlıktan ya da anomaliden muzdarip olduğunu akla getiren bulguları ortaya koymak mümkün olursa mahkeme bu tür bir talebi kabul eder. Bilir kişinin raporu mahkeme için elbette bağlayıcı değildir. Bir sanığın cezai ehliyeti olup olmadığına ya da cezanın hafifletilmesi gerektiğine psikiyat karar veremez. Bu hükmü sadece mahkeme verebilir. Ama bilirkişi raporu mahkemeye yardımcı olur. Yargıçlara gerekli bilimsel dayanakları sunar. Mişalka'nın suçu işlerken bir rahatsızlıktan muzdarip olduğu açıktı. Kimse banka soyarken özür dilemez. Sonra da ele geçirdiği paralarla çimenlerin üzerine oturup tutuklanmayı beklemez. Mahkeme psikiyatri dalından bir bilirkişi talep etti ve 2 ay sonra bilirkişi raporu hazırdı. Psikiyatr, sanığın kendini kontrol etme yetisinde azalma bulunduğu sonucuna vardı. Diğer detayları duruşmada aktaracaktı. Dava, Mişalka'nın tutuklanmasından 5 ay sonra görüldü. Ceza mahkemesine, mahkeme başkanının yanı sıra genç bir yargıç ve meslekten olmayan 2 kadın yargıç katıldı. Mahkeme başkanı, duruşma için sadece 1 gün koymuştu. Mişalka, banka soygununu itiraf etti. Tereddütlü ve çok alçak sesle konuşuyordu. Polisler, Mişalka'yı nasıl tutukladıklarını bildirdiler. Mişalka'nın nasıl çimenlerin üzerinde oturduğunu anlattılar. Onu etkisiz hale getiren memur, Mişalka'nın direnmediğini söyledi. Veznedar kadın, korkmadığını, hırsıza aslında acıdığını, onun çok hüzünlü göründüğünü söyledi. Köpek gibiydi, dedi. Savcı veznedar kadına, işte korkular yaşayıp yaşamadığını, rahatsızlık yaşayıp izin alması gerekip gerekmediğini, bu tür olaylarda travma yaşayanlar için kurulan terapi gruplarına katılmak zorunda kalıp kalmadığını sordu. Kadın her şeye hayır cevabını verdi. Hırsızın garibanın teki olduğunu, çoğu banka müşterisinden daha kibar davrandığını söyledi. Savcı bu soruları sormak zorundaydı. Tanık kadın gerçekten korkmuş olsaydı, bu Mişalka'nın daha yüksek bir ceza alması için sebep oluştururdu. Plastik tabanca incelendi. Çin malı ucuz bir oyuncaktı. Birkaç gram ağırlığındaydı ve gerçekten pek ürkütücü görünmüyordu. Meslekten olmayan yargıç hanımlardan biri tabancayı incelerken oyuncak kadının elinden kayıp düştü ve bir parçası kırıldı. Bu tür bir silahı ciddiye almak pek mümkün değildi. Suç fiili duruşturma esnasında açıklığa kavuşturulduktan sonra genellikle sanığa kişisel durumuna dair sorular sorulur. Mişalka bütün duruşma boyunca neredeyse hiç orada değilmiş gibi dalgındı. Onu en azından bir nebze olsun hayatından bahsetmeye teşvik etmek çok zordu. Ancak yavaş yavaş bölük pörçük hikayesini anlatmayı denedi. Ama pek başaramıyordu. Kelimeleri bulamıyordu. Birçok insan gibi o da hislerini ifade etmekte zorluk yaşıyordu. Psikiyatr bilir kişiye sanığın hayat hikayesini naklettirmek daha kolay görünüyordu. Psikiyatr iyi hazırlanmıştı. Mişalka'nın hayatını bütün detaylarıyla anlattı. Mahkeme yazılı bilirkişi raporunu biliyordu. Ama meslekten olmayan yargıçlar için her şey yeniydi. Dikkatle dinlediler. Psikiyatr, Mişalka ile normalden çok daha fazla görüşme yapmış ve ona sorular yöneltmişti. Psikiyatr, sözlerini bitirdiğinde mahkeme başkanı Mişalka'ya dönüp bilirkişinin her şeyi doğru aktarıp aktarmadığını sordu. Mişalka başıyla onayladı. Evet, aktardı. Sonra bilirkişiye sanığın banka soygunu sırasında nasıl bir psikolojik durumda olduğuna dair bilimsel düşüncesi soruldu. Psikiyatr, Mişalka'nın 3 gün boyunca aç ve susuz şehrin sokaklarında amaçsızca dolaşıp durduktan sonra kendini kontrol edebilme yetisinin büyük ölçüde azaldığını açıkladı. Mişalka'nın ne yaptığını pek bilmediğini, davranışlarını artık neredeyse hiç kontrol edemez hale geldiğini söyledi. Delillerin toplanması sonlandı. Bir duruşma sırasında Mişalka her şeyin anlamsız olduğunu, öyle ya da böyle nasılsa mahkum olacağını, insanların onun için hiç bu kadar çaba harcamasının sebebini anlayamadığını söyledi. ABD ve İngiltere'nin aksine savcı Almanya'da taraf değildir, nötr davranır. Yansızdır, sanığın lehine olan durumları da soruşturur. Bu yüzden de ne kazanır ne de kaybeder. Savcılığın tek tutkusu kanunlardır. Sadece hukuk ve adalete hizmet eder. En azından durum teoride budur. Ve soruşturma sırasında durum genellikle böyledir de. Ama davanın heyecanı içinde koşullar çoğu kez değişir ve tarafsızlıktan ödün verilmeye başlanır. Bu çok insanca bir şeydir. Çünkü iyi bir iddia makamı sonuçta hep iddia makamıdır ve suçlayıp hem de tarafsız kalmak zordan da ötedir. Belki de bu ceza muhakemeleri usulümüzün bir dokuma hatasıdır. Belki de kanunlar mümkün olandan fazlasını talep ediyordur. Savcı, Mişalka için 9 yıl hapis cezası istedi. Mişalka'nın anlattığı hikayenin doğru olduğuna inanmadığını söyledi. Hikayenin fazlasıyla fantastik ve büyük ihtimalle uydurma olduğunu düşündüğünü ifade etti. Cezai ehliyetini hafifleten sebepleri de kabul etmediğini, çünkü psikiyatrın ifadelerinde sadece tanının anlattıklarına göre dayandığını ve bunların başka hiçbir kanıtı olmadığını belirtti. Tek gerçeğin Mişalka'nın bir bankayı soyduğu olduğunu söyledi. Kanunda banka soygunu için en düşük ceza 5 yıldır, dedi. Sanık aynı suçu ikinci kez işliyor. Cezayı hafifletici tek sebep olarak paranın bulunması ve sanığın suçu itiraf etmesi kabul edilebilir. Bu yüzden 9 yıl hapis cezası fiile ve sanığın suçuna uygundur. Elbette konu sanığın ifadelerine inanmak değil, mahkemede önemli olan delillerdir. Bu anlamda sanık avantajlıdır. O hiçbir şey kanıtlamak zorunda değildir. Ne suçsuzluğunu ne de ifadelerinin doğruluğunu. Ama savcılık ve mahkeme için kurallar farklıdır. Kanıtlayamadıkları hiçbir şeyi iddia etmemeleri gerekir. Kulağa olduğundan çok daha kolaymış gibi geliyor. Kimse varsayım ile kanıtı her zaman birbirinden ayırabilecek kadar tarafsız değildir. Bir şeyi kesin kes bildiğimize inanırız. Kendimizi kaptırıp yanlış yollara saparız ve tekrar doğru yola dönmek hiç de kolay değildir. Zamanımızda mahkemelerde son konuşmalar artık sonucu belirleyecek kadar etkili değil. Savcı ve savunma, jüri üyelerine değil, yargıçlara ve meslekten olmayan yargıçlara hitap eder. Hiçbir yanlış konuşma biçimine, ciğer paralamaya ve yapmacık ifadelere tahammül edilemez. Mahkemelerde o büyük son konuşmalar geçmiş yüzyıla aittir. Almanlar artık coşkulu konuşmaları sevmiyor. Tarihlerinde bunlardan haddinden fazla var. Ama bazen ufak bir sahne sergilemek göze alınabilir. Son, beklenmedik bir talepte bulunulabilir. Mişalka'da yapacaklarımdan habersizdi. Tanıdığım bir hanım diplomatlıkta görevliydi. Kenya'ya atanmıştı ve bana yardım etti. Dolambaçlı yollardan Mişalka'nın eyalet başkentinde yaşayan doktor arkadaşına ulaşmıştı. Doktor kusursuz İngilizce biliyordu. Onunla telefonda görüşmüş ve mahkemede ifade vermesini rica etmiştim. Ona yol masraflarını karşılamayı teklif ettiğimde bana gülmüştü. Arkadaşının hala hayatta olmasından dolayı o kadar mutluydu ki, ona görmek için her yere gelmeye hazır olduğunu söylemişti. Şimdi de mahkeme salonunun kapısında durmuş bekliyordu. Mişalka birden kendine geldi. Doktor salona girdiğinde Mişalka ayağa fırladı ve ona doğru gitmek istedi. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Polisler onu tuttu ama mahkeme başkanı eliyle işaret ederek izin verdi. Mişalka ile doktor mahkeme salonunun ortasında kucaklaştılar. Mişalka çelimsiz doktoru havaya kaldırıp göğsüne bastırdı. Doktor yanında bir video kaset getirmişti. Kaseti oynatabilmek için bir video aleti bulmak üzere bir polis memuru gönderildi. Şimdi köyü, teleferiği, kamyonu, kameraya gülerek el sallayan ve "Frank, Frank" diye seslenen çocukları ve yetişkinleri kendi gözlerimizle görüyorduk. Sonunda Ayana ve Trio'yu da gördük. Mişalka ağlıyor, gülüyor ve tekrar ağlıyordu. Kendini tamamen kaybetmişti. Arkadaşının yanında oturmuş, kocaman elleriyle onun parmaklarını sıkıyor, neredeyse eziyordu. Mahkeme başkanı ve meslekten olmayan yargıçların gözlerinde yaşlar vardı. Durumun tipik bir mahkeme sahnesiyle uzaktan yakından hiç alakası yoktu. Ceza sistemimiz, suçu cezalandırmak üzerine kurulu bir sistemdir. İnsanları suçlarına göre cezalandırıyoruz. Onları yaptıklarının ne kadar için sorumlu tutabileceğimizi sorguluyoruz. Bu karmaşık bir şey. Orta çağda bu iş daha kolaydı. İnsanlar eylemleri için cezalandırılırdı. Bir hırsızın eli kesilirdi. Hem de hep. hırsızın para hırsından mı yoksa açlıktan ölmemek için mi çaldığının hiç önemi yoktu. O zamanlar cezalar bir tür matematikti. Her türlü fiilin karşılığını olan belirlenmiş bir ceza vardı. Bugünkü ceza sistemimiz çok daha özenli, hayata karşı daha adil ama aynı zamanda daha zor. Bir banka soygunu her zaman sadece bir banka soygunundan ibaret değildir. Michel Kayneyle suçlayabilirdik ki, hepimizin içinde olan bir şeyi yapmamış mıydı aslında? Onun yerinde olsak gerçekten farklı mı davranırdık? Bütün insanların özlemi, sevenlerinin yanına dönmek değil midir? Mişalka 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davanın görülmesinden bir hafta sonra Moabit Adliyesi'nin uzun koridorlarından birinde Mişalka'nın davasında mahkeme başkanlığı yapan yargıç hanımla karşılaştım. Meslekten olmayan yargıçların Mişalka'ya bir uçak bileti almak için kendi aralarında para topladığını anlattı. Mişalka cezasının yarısını yattıktan sonra şartlı tahliye edildi. İnfaz yargıcı Fontane'nin Der Stehl romanındakine benzer bir adam, bütün hikayeyi anlattırdı ve sadece şöyle gürledi. Vay be! Sonra da tahliyeyi imzaladı. Mişalka şimdilerde tekrar Etiyopya'da yaşıyor ve o ülkenin vatandaşlığına geçti. Tiru'nun artık biri erkek, biri kız, 2 kardeşi var. Mişalka beni zaman zaman telefonla arıyor. Hala çok mutlu olduğunu söylüyor. Kirpi. Yargıçlar danışma odasında cübbelerini giydiler. Meslekten olmayan yargıçlardan biri birkaç dakika geç kaldı. Adli zabıta diş ağrısından yakınması üzerine bir meslektaşıyla değiştirildi. Sanık, Walid Aba Fataris, kaba saba bir Lübnanlıydı ve baştan beri susuyordu. Tanıklar ifade verdi, mağdur biraz abarttı, deliller değerlendirildi. Çok sıradan bir soygun davasıydı, cezası 5 ila 15 yıldı. Yargıçlar hemfikirdi, sanığın sabıka kaydı göz önünde bulundurularak 18 yıl vereceklerdi. Suçu işlediğinden ve ceza ehliyeti bulunduğundan hiç şüphe yoktu. Dava gün boyunca sürüp gidiyordu. Ahım şahım bir şey değildi yani. Ama ahım şahım bir şey olması da beklenmemişti zaten. Saat öğleden sonra 3 oldu. Duruşma günü bitmek üzereydi. Bugünlük yapılacak fazla bir şey kalmamıştı. Duruşma yargıcı tanıklar listesine baktı. Sadece Karim, sanığın kardeşlerinden biri daha dinlenecekti. Hadi bakalım diye düşündü yargıç. Suç işlendiği sırada sanığın başka yerde olduğunu iddia eden akrabalardan ne çıktığı malum. Tanığa okuma gözlüğünün üzerinden baktı. Bu tanık için de tek bir sorusu vardı. Wharton sokağındaki rehince soyulduğu sırada abisi Valide'nin evde olduğunu gerçekten iddia edecek miydi? Yargıç Karim'e sorumu mümkün olduğu kadar basit bir şekilde sordu. Hatta Karim'in soruyu anlayıp anlayamadığı da 2 kere sordu. Kimse Karim'in ağzını açmasını bile beklemiyordu. Mahkeme reisi, Karim'e sanığın kardeşi olarak susma hakkına sahip olduğunu uzun uzun anlatmıştı. Kanunlar böyleydi. Salonda bulunan herkes, valid ve avukatı da dahil, Karim'in ifade vermek istemesine şaşırmıştı. Şimdi, abisinin geleceğinin bağlı olduğu cevabı bekliyorlardı. Yargıçlar sabırsızlanıyordu. Avukat sıkılmıştı. Ve meslekten olmayan yargıçlardan biri sürekli saatine bakıp duruyordu. Çünkü, Dresden'e giden 5 trenine yetişmek istiyordu. Karim, bu duruşmadaki son tanıktı. Mahkemelerde en önemsiz tanıklar en sonda dinlenir. Karim ne yaptığını gayet iyi biliyordu. Bunu hep bilmişti. Karim, suçlulardan oluşan bir ailede büyüdü. Amcası hakkında Lübnan'da bir kasa domates yüzünden 6 insanı silahla vurup öldürdüğü anlatılırdı. Karim'in 8 erkek kardeşinin her birinin sabıka kaydı o kadar kalabalıktı ki bunların duruşmalarda okunması yarım saati buluyordu. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, şantaj ve yalancı tanıklık yapmışlardı. Sadece kasıtlı ya da kasıtsız insan öldürmeden hiç hüküm giymemişlerdi. Ailede nesillerdir erkek kuzenler, kız kuzenleriyle, erkek yeğenler, kız yeğenleriyle evlenmişti. Karim okula başladığında öğretmenler ah çekti. Yine bir Aba Fataris. Sonra da ona gerizekalı muamelesi yaptılar. Karim en arka sıraya oturtuldu ve ilk sınıf öğretmeni ona daha 6 yaşındayken göze batmamasını, kimseyle dövüşmemesini ve susmasını söyledi. Böylece Karim sustu. Farklı olduğunu göstermemesi gerektiğini çabuk anladı. Ağabeyleri Karim'in ensesine bir şaplak indiriyorlardı. Çünkü ne dediğini anlamıyorlardı. Okul arkadaşları da belediyenin bir entegrasyon projesi nedeniyle çocukların %80'i yabancıydı. Karim onları bir şey açıklamaya çalıştığında onunla alay ediyorlardı. Fazla farklı göründüğünde genellikle onlar da Karim'e vuruyorlardı. Böylece Karim kötü notlar alıyordu. Başka seçeneği yoktu. 10 yaşına geldiğinde olasılık hesaplarını, İntegral hesaplarını ve analitik geometriyi bir ders kitabından kendi kendine öğrenmişti. Kitabı öğretmenler kütüphanesinden çalmıştı. Ama okuldaki sınavlarda en düşük geçer notu alması için gülünç derecede basit sorulardan kaç tanesini yanlış cevaplaması gerektiğini hesaplıyordu. Kitapta çözülemez sayılan bir matematik problemiyle karşılaştığında bazen beyninin vızıldadığı hissine kapılıyordu. Bunlar onun kişisel mutluluk anlarıydı. 26 yaşındaki en büyük ağabeyi de dahil bütün kardeşler gibi o da annesinin yanında yaşıyordu. Babası onun doğumundan kısa bir süre sonra ölmüştü. Aile Neukölln semtinde 6 odalı bir dairede oturuyordu. 10 kişi için 6 oda. Karim kardeşlerin en küçüğüydü. Onun payına sandık odası düşmüştü. Tavan penceresi buzlu camdandı ve odanın içine çam ağacından bir raf vardı. Burada artık kimsenin istemediği şeyler duruyordu. Sapı olmayan süpürgeler, tutacağı olmayan temizlik kovaları, artık ait oldukları aletlerin kendisi bulunmayan kablolar. Karim burada bütün gün bilgisayarın başında oturuyordu. Ve annesi onun güçlü kuvvetli ağabeyleri gibi video oyunlarıyla uğraştığını zannederken o www.gutenberg.de sitesinden klasikleri okuyordu. Dipnot: Gutenberg.de, Project Gutenberg adı altında on binlerce edebiyat klasiğinin ücretsiz sunulduğu site. 12 yaşındayken son kez ağabeyleri gibi olmayı denedi. Postbank'ın güvenlik duvarlarını aşıp milyonlarca hesaptan hiç fark ettirmeden sentin %1'ini çeken bir bilgisayar programı yazdı. Ağabeyleri ona verdikleri isimle bu eblehin ne yaptığını anlamadılar. Yine ensesine bir şaplak indirdiler ve programın bulunduğu CD'yi fırlatıp attılar. Sadece Valit, Karim'in onlardan üstün olduğunu hissediyordu. Daha kaba kardeşlerine karşı onu koruyordu. Karim 18'ine geldiğinde okulu bıraktı. Her şeyi real şuleyi zar zor bitirebilecek şekilde ayarlamıştı. Dipnot: Real şule, Alman eğitim sisteminde bir orta öğretim kurumudur. Real şuleden mezun olan öğrenciler, üniversite eğitiminden çok meslek eğitimine yönelir. Üniversite okuyabilmek için öğrencilerin abitur diploması alması gerekir. Ailesinden hiç kimse o güne dek bu kadarını başaramamıştı. Karim, Valit'ten 800 euro borç aldı. Valit, onun uyuşturucu ticareti için paraya ihtiyacı olduğunu sandı ve parayı seve seve verdi. Karim, artık borsa hakkında o kadar çok şey biliyordu ki, internet üzerinden Forex piyasasında alım-satım yapıyordu. Bir yıl içinde neredeyse 700 bin euro kazandı. Orta halli bir mahallede ufak bir daire kiraladı. Her sabah ailesinin evinden çıkıyor ve kimsenin onu takip etmediğinden tamamen emin olana kadar yolu uzatıyordu. Sığınağını döşedi, kendine matematik kitapları ile daha hızlı bir bilgisayar aldı. Vaktini borsada alım-satımla ve kitaplar okuyarak geçiriyordu. Ailesi, eblehin artık torbacılık yaptığını sanıyordu ve bu durumdan hoşnuttu. Elbette gerçek bir abafataris için fazlasıyla çelimsizdi. Asla dövüş sporları salonlarına gitmiyordu. Ama en azından onlar gibi altın kolyeler takıyor, parlak renklerde saten gömlekler ve siyah napa derisinden ceketler giyiyordu. Neukölln aksanıyla konuşuyordu ve hiç yakalanmadığı için biraz olsun saygı bile uyandırıyordu. Ağabeyleri onu ciddiye almıyorlardı. Onlara sorulsa verecekleri cevap aileden işte şeklinde olurdu. Bunun dışında kimsenin ona kafa yorduğu yoktu. Karim'in ikili hayatını kimse bilmiyordu. Ne onun tamamen farklı bir gardırobu daha olduğundan, ne de akşam okulunda kolayca abiturunu tamamladığından ve teknik üniversitede haftada iki kez matematik derslerine girdiğinden haberdarlardı. Karim'in küçük bir serveti vardı. Vergi ödüyordu. Üniversitede edebiyat okuyan ve Neukölln'deki hayatının hiç haberi olmayan hoş bir sevgilisi vardı. Karim, Valide karşı açılan davanın dosyasını okumuştu. Ailedeki herkes dosyayı eline almıştı. Ama sadece o içeriğini anlamıştı. Valit bir rehinciyi soymuş, 14.900 euro almış ve olay anında başka bir yerde olduğunu kanıtlamak için hızlı eve koşmuştu. Rehinci polisi aramış ve suçlunun detaylı bir tarifini vermişti. İki soruşturma memuru için suçlunun Aba Fataris'lerden biri olması gerektiği aşikardı. Ancak kardeşler birbirlerine inanılmaz derecede benziyordu. Bu durum onların daha önce sık sık paçayı kurtarmasına neden olmuştu. Yüzleştirmelerde hiçbir tanık onları birbirinden ayırt edemiyordu. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde bile güçlükle seçilebiliyorlardı. Bu kez polisler hızlıydı. Valit, çaldığı parayı yolda saklamış, silahı da Spree nehrine atmıştı. Polisler evi bastığında koltukta oturmuş, çay içiyordu. Üzerinde koyu yeşil bir tişört vardı. Tişörtün üzerinde parlak sarı renkte şu yazı bulunuyordu: Forced to work. Valet bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu ama hoşuna gidiyordu. Polisler Valet'i tutukladı. Gecikmede tehlike hali nedeniyle ev aramasından kaynaklanan bir dağınıklık yarattılar. Koltukları kestiler, çekmeceleri yerlere boşalttılar. Dolapları devirdiler ve Zulu olabileceğinden şüphelendikleri süpürgelikleri bile söktüler. Hiçbir şey bulamadılar. Valet yine de tutuklu kaldı. Rehinci tişörtünü açık şekilde tarif etmişti. İki polis memuru nihayet bir Abba Fataris yakaladıklarına seviniyordu. Onu en azından 5 yıl için hapse atabileceklerdi. Karim tanık sandalyesinde oturuyor ve yargıç kürsüsüne bakıyordu. Sadece Valid'in olayı gerçekleştirdiği sırada yanında olduğunu iddia etse, salondaki kimsenin onun söylediklerinin tek kelimesine bile inanmayacağını biliyordu. Sonuçta o da Abba Fataris'lerden biriydi. Savcının mükerrer suçlu olarak tanımladığı bir ailedendi. Oradaki herkes Karim'in yalan söylemesini bekliyordu. Bu işe yaramazdı. Valid uzun yıllar hapiste kalırdı. Karim, bir kölenin oğlu olan Arkilokus'un cümlesini düşündü. Tilki pek çok şey bilir ama kirpi tek bir şeyi. Bu, Karim'in hayat prensibiydi. Yargıçlar ve savcılar tilki ise eğer, Karim de kirpiydi ve sanatını iyi öğrenmişti. "Sayın yargıç," dedi ve hıçkırarak ağladı. Bunun kimseyi etkilemeyeceğini biliyordu ama oradakilerin dikkatini biraz arttırmaya yarardı. Karim, aptal ama inanılır görünmek için elinden gelen çabayı harcadı. "Sayın yargıç, bizim valit bütün akşam evdeydi." Kısa bir duraklamanın etki etmesini bekledi. Göz ucuyla savcının kayıt tuttuğunu gördü. Savcı böylece Karim'e yalan beyandan dava açacaktı. "Öyle mi? Demek bütün akşam evdeydi," dedi duruşma yargıcı ve öne eğildi. Ama mağdur valide kesin teşhis etti. Savcı başını salladı. Savunma avukatı dosyalarına gömüldü. Karim dosyadan yüzleştirmenin fotoğraflarını bekliyordu. Tıpkı polis memurları gibi görünen 4 polis memuru, sarışın, ince bıyık, bel çantası, spor ayakkabılar ve yanlarında valit. Onlardan bir kafa daha uzun, iki kat daha enli, esmer ten, sarı yazılı yeşil bir tişört. Soygun sırasında orada bulunmamış, 90 yaşında yarı kör bir kadın bile validi kesin teşhis edebilirdi. Karim tekrar hıçkırarak ağladı ve burnunu ceketinin koluna sildi. Koluna bayağı bir miktar sümük bulaştı. Kolundaki ize baktı ve şöyle dedi. "Hayır sayın yargıç, bizim valit değildi. Lütfen inanın bana. Eğer burada tanıklık yapacaksanız, gerçeği söylemek zorunda olduğunuz konusunda sizi tekrar uyarırım. Söylüyorum ya, büyük cezalar alabilirsiniz, hapse girebilirsiniz," dedi yargıç. Uyarırken Karim'in seviyesine inmeye çabalıyordu. Sonra iğneleyerek şöyle dedi. "Valit değilse kimdi peki?" Yargıç salona baktı. Savcı gülümsedi. "Evet, kimdi?" diye tekrarladı savcı. Duruşma yargıcından ters bir bakış yedi. Bu, onun değil, yargıcın sorgulamasıydı. Karim mümkün olduğu kadar uzun süre duraksadı. İçinden 5'e kadar saydı. Sonra konuştu. "İmat." "Ne? İmat derken ne demek istiyorsunuz?" "Bizim imattı, valit değil." "Bu imat da kim?" "İmat, benim diğer abim," dedi Karim. Duruşma yargıcı Karim'e şaşkınlıkla baktı. Savunma avukatı bile birden ayıldı. Abba Fataris'lerden biri kuralı bozup kendi ailesinden birini mi suçluyor yani, diye düşündü herkes. Ama imat gitti, polisler gelmeden, diye ekledi Karim. Öyle mi? Gitti demek. Duruşma yargıcı sinirlenmeye başlamıştı. Saçma sapan laflar, diye düşündü. Ama bana bunu verdi, dedi Karim. Sadece tanıklığının yeterli olmayacağını biliyordu. Duruşmadan daha aylar öncesinden banka hesaplarından farklı miktarlar çekmeye başlamıştı. Şimdi bu para, Valid'in çaldığı banknot miktarlarına uygun olarak kahverengi bir zarfın içindeydi. Karim zarfı duruşma yargıcına verdi.